Ayrım 50, sayfa 619. Maro inanamıyordu. Tokatlayan otelinin bir penceresinden aşağıya, Pera'nın ana caddesine bakıyordu. 1913'teki son ziyaretinden beri evlerin değişmemesine rağmen bu bulvarı neredeyse tanıyamadı. Bu belki araba trafiğinin gürültüsü, Avrupa modasına göre giyinmiş insan kalabalığı, rengarenk levhalar ve büyük mağazalardandı. Bu modern yaşam, geçen yüzyılın yaşam ritminde ve eskimiş geleneklerle yürüyen konaktaki günlerle aşırı bir tezat içindeydi. Bu yüzden de Maro'ya kendini alamadığı bir hayal duygusu hissettiriyordu. Azı var, fazlası yok. Safiye'nin sevdiği masallardaki gibi bir büyü ile başka bir dünyaya getirdiğine inanabilirdi. Bedri'nin sesi onu gerçeğe geri döndürdü. "Kocam eğer hemen haber göndermezse ikimiz bir yatakta uyumak zorunda kalacağız tatlım." Ona cevap verme zahmetinde bulunmadı. Pencereden bakmaya devam etti. Bedri onu bir saniye bile gözünden ırak tutmak istemediği için sadece bir oda ayırtmıştı. Bir sürpriz saldırıdan çekindiği için de öğle yemeğini odaya getirtmişti. Verilen emre göre bir araba onları otelin yakınından alacaktı. Bedri sinirli, birbiri ardına sigara içiyordu. Polisten destek almak isterdi ama büyük hanım onu böyle bir inisiyatif kullanmaması için sık sık uyarmıştı. Yani o bu işi tek başına gerçekleştirmeli, şartlara uygun davranmalıydı. Karanlık basınca Bedri artık olayın ertesi güne kaldığına inanırken kızıl renk üniforması içinde bir otel hizmetçisi kapıyı çaldı ve aşağıda beklendiklerini bildirdi. Bedri yağmurluğuna sokmadan önce silahını bir kere daha kontrol etti. Maro peçesini başına doladı, valizini aldı. Bedri kapıyı açınca boğuk bir sesle mırıldandı. "Bir kuzu gibi uysal olursan sana da bir şey olmaz." Onu bileğinden tuttu. Onları fuayede, girişin yakınında bir sütuna yaslanmış, bekleyen adama doğru getiren, neşeli ve genç bir delikanlı olan garsonu takip etti. Delikanlı gidince, Abedis kadına, gerçekten Wharton'ın ona fotoğrafta gösterdiği kadın olduğundan emin olmak için, peçesini kaldırmasını rica etti. Tatmin olmuştu. "Benimle gelin." "Bedri, nereye gidiyoruz?" diye sordu. Abedis konuşmadan kapıya gitti. Bedri, Maro'nun bileğini daha sıkı tuttu ve onu izledi. Her türlü durum için paltosunun düğmesini açtı. Abedis merdivenden yakında bekleyen bir arabaya el salladı. Bedri ve rehinesi arkaya bindiler. Abedis şoförün yanına oturdu. Papazyan hemen hareket etti. Taksim Parkı'na kadar caddeye hızla geçti ve Harbiye istikametinde döndü. Bedri konsantre olmuş, yolu hafızasına kaydediyordu. Harbiye, Mesopyanların oturduğu semtti. Wharton'ı yeniden görebilme düşüncesiyle Maro'yu zapt edilemez bir ateş bastı. Sabah İstanbul'a geldiğinden beri kocası tüm düşüncesine hakim olmuştu ama korkusu sevincini bastırıyordu. Sevgisinin alevlendiği, geliştiği ve birbirlerine olan güvenlerinin en yükseğe çıktığı bu şehirde şimdi o bir yabancının karşısına gidiyormuş gibiydi. Gece bastırmıştı. Harbiye'den birkaç kilometre uzaktaki Bulgar Hastanesi yanında olan Şişli Ermeni mezarlığının ağaçları arasında nem bunaltıcıydı. Wharton güvenliğin garantisi olarak tenha bir yeri uygun bulmuş, tenha araziler arasından bu terk edilmiş yeri seçmişti. Ana kapıya bitişik bir binada oturan mezarlık bekçisi Dira'nın tanıdığıydı. Wharton ve Rıza Bey, sivri üçgen tepeli, beyaz mermer kanatları açık, melek figürleriyle süslenmiş bir mezarın arkasında kuzeydoğu rüzgarından korunarak bekliyorlardı. Agop tarafından kullanılan araba yaklaşık 10 metre uzakta ana yolda park edip farlarını söndürdü. Diran ve Aram birkaç sütunun arkasında biraz uzakta durmuşlardı. Her ihtimale karşı silahlıydılar. Mezarlık duvarı boyunca dizili selvilerin tepelerinden gelen rüzgarın uğultusu Wharton'un dikkatini çekti. Ermenilerin antik çağdan gelen bir efsanesine göre bu gürültünün insanlar üzerinde doğaüstü bir etkisi vardı. "Sigara içebilir miyim?" diye sordu Rıza Bey. Sesi zorlamaydı. Batıl inançları bulunduğu için anın dramatik özelliğini daha da yoğunlaştıran bu ortam onu etkiliyordu. Wharton, "Lütfen," dedi. Rehinini bağlamaya gerek görmemişti. Rıza tabakadan bir sigara aldı, bir de Wharton'a ikram etti. Sigarayı aldı, yaktıktan sonra çakmağı Rıza'ya verdi. "Alın bunu, o sizin. Adapazarı'nda almıştım sizden. Teşekkür ederim, bu bir hatıra." Wharton'la Rıza arasında onu iki ziyaretinde karşılıklı saygı işareti olarak sakin bir nezaket gelişmişti. Rıza Bey, Wharton'da ne kin ne de öfke, aksine sadece zapt edilmez bir kıskançlık uyandırıyordu. Rıza'nın gözünde Wharton'ın eylemi haklıydı. Bu oyunda yenilgisini kabul etmekle birlikte ortada bir pey gibi Maro'nun olmasından acı duyuyordu. Bekleyişin uzadıkça uzadığı bu mezarlıkta her ikisi de aynı kadın düşündüklerini bilincindeydiler. Rıza onu son kez görecekti. Wharton'da onu yıllar sonra ama onun için beslediği duygulardan emin olmadan görecekti. "Bana Thomas'ı anlat," dedi. Rıza şaşırmıştı. Kendini toplaması için birkaç saniye geçti. "Benim onun yaşında bir oğlum var. Kenan. Onlar birbirlerini iki kardeş gibi sevdiler. İkisi sık sık benimle birlikte ata bindiler. Ben Thomas'a küçük bir safkan at hediye ettim. Çok hızlı bir binici oldu. Güçlü, güzel ve çok akıllı bir oğlan. Eminim o kesti. Çünkü bir ıslık gecenin sessizliğini bozdu. Bu bir arabanın geldiğini haber veren bekçinin işaretiydi. Gıcırdayan demir parmaklığın ve bir motorun sesi duyuldu. Bir far ışığı mezar taşları ve siyah ağaç gövdelerinden oluşan solgun çizgiler oluşturdu. Vartan, zikzak çizmek yok diyerek Rıza'yı yumuşak bir hareketle yola itti. Araba ilkinden 50 metre uzakta durdu. Papazyan motoru durdurdu ama ana yolun aydınlanması için farları yanık bıraktı. Elinde tabanca ile Bedri indi ve valizin taşıyan Maro'yu önüne çekti. Biri bağırdı, yürüyün. Maro Vartan'ın sesini tanıdı ve kalbi fırladı. Sonra ışık hüzmesinin en dış kenarında hareketsiz iki şekil gördü. Onları ayırt etmek için bir saniyeye ihtiyacı oldu. Vartan ve Rıza aynı boydaydılar. Bıyıklar, ten renkleri ve koyu elbiseleriyle karıştırılacak kadar benzişiyorlardı. Her iki adamın böyle yan yana duruşu Maro'ya bir darbe indirdi. Dizlerinin gevşediğini hissetti. Bedri durmuş, Maro'yu bir kalkan gibi sıkıca tutuyordu. Tabancasını genç kadının şakağına dayamıştı. Sırtındaki yaralar bu yerin rutubetinden etkilendiği için sızlıyordu. Abedis arabada tabancasının horozunu kaldırmış, gerektiğinde hemen saldırmaya hazırdı. Biraz uzakta Aram, Arusyak'ı öldüren ve kendisinin de yaraladığı ama öldürmediği adamın profilini fark ettiği için öfkeden kuduruyordu. Tüfeğiyle Bedri'nin kafasına nişan aldı. Tetikteki işaret parmağı titriyordu. Arabanın diğer tarafında Diran, bir mezar taşının arkasına saklanmış, alçak sesle dişlerinin arasından seslendi. Gel, orospu çocuğu. Bu peçeli şeklin gerçekte Vartan'ın karısı Maro olup olmadığını sordu kendine. Rüzgarın serviler arasında ıslığı hızlandı. Gerginlik büyüdü. Yanlış bir hareket, ani bir tavır ve bağırışma patlayabilirdi. Vartan bir kere daha haydi yürü diye emretti. Bedri Maro'yu önüne itti. Farın ışığından gözleri kararan Vartan karşı ışık içinde sadece bir şeklin çevre çizgisini görebiliyordu. Ama hareketinden kesinlikle benzersiz olan gösterişli kalçalarından Maro'yu tanıdı. Öfkesi Rıza Bey'i kaçırdığı zamankinden daha büyüktü. Bedri'nin sıkıca tuttuğu Maro düzgün kum yolda ilerliyordu. Biri üzgün, diğeri ateşli iki çift göz ona bakıyordu. Söz konusu olan onun hayatıydı. Konuşacak tek sözü yoktu. Böyle daha iyi. Vartan enerjik bir sesle bu yeter dedi. Elindeki silah yeri gösterdi. Baş parmağı tabancanın horozunda Bedri durdu. Rehinesinin peçesini kaldırdı ve yere fırlattı. Maro'nun yüzü öylesine solgundu ki bu yarı karanlıkta bile fark ediliyordu. Vartan nefesini tuttu. Hatırasında kalandan daha güzeldi. Bırak onu gelsin diye ilave etti. Beyni serbest bırakıyorum. Bedri itaat etti. Rıza Bey yaklaşınca Vartan'ın görünüşünü örttü. Maro sadece 3 yıldan fazla koruyucusu ve sevgilisi olmuş olan adamın gelinmiş tavrını gördü. Acaba kendi yüzü şimdi nasıl görünüyordu? Rıza'nın ona sert davrandığı tüm anları unuttu. Tutuklusu olarak hissettiklerini, ailesiyle ilişki kurmasını engellediğini de unuttu. Sadece onun Thomas'a gösterdiği şefkat ve sevgiyi hatırladı. Karşılaşınca adımlarını yavaşlattılar. Rıza'nın bakışında sınırsız bir üzüntü vardı. Vartan bu tereddütü gözden kaçırmadı ve boğazı düğümlenmiş gibi oldu. Birbirleriyle konuşuyorlar mı? Bunu duyamayacak kadar uzaktı. Farın parlayan ışığında Maro'nun yüz hatlarını tam seçemiyordu. Dudaklarını ısırdığı etkisine sahipti. Kan damarlarını tıkamıştı. Maro durdu ve boğuk bir sesle fısıldadı. Nurhan, o senin bende kalan canlı hatıran olacak diye cevap verdi Rıza. Doğrudan gözlerinin içine baktı. Kadın bu trajik bakışı kaldıramadığı için tekrar hareket etti. Bir adım daha ve her şey geçmişti. Geçmişini arkasında bıraktı. Heyecanı onunki kadar büyük olan Vartan'a gitti. Yanına varınca Vartan kolunu onun omzuna koydu, valizini aldı ve onu arkasında duran arabaya götürdü. Bedri silahını kaldırdı ve bitiş çizgisinde duran Rıza Bey'e bağırdı. Yere yatın. Hayır diye bağırdı Rıza. Bedri'nin önünü kapatmak için yana bir adım attı. Bedri yol verdi ve nişan aldı. Bir ateş. Maro bir çığlık attı. Vartan onu engellemeye çalıştığı halde hızla geri döndü. Aram'ın silahından kafasına isabet alan Bedri Rıza Bey'in önüne düştü. Ona bir şey olmayacak dedi Vartan. Gel, bu artık bizi ilgilendirmez. Maro'yu arkaya bindirdi ve yanına oturdu. Maro başını kocasının göğsüne koydu ve artık hiçbir şey görmemek için gözlerini yumdu. Bu arada Diran, Aram, Abedis ve Papazyan'ın bindikleri araba Rıza'nın yanından geçti. Bedri'ye hem üzülen hem de kızan vali cesedin çevresine toplanmış adamlardan onu kaybetmelerini rica etti. Vartan, Agob'a durmamasını işaret etti. 17. Agop'un kullandığı arabanın büyük gürültüsü uyuyan bir köy gibi duran Harvey'nin sessizliğini bozdu. Maro'nun ensesi Varta'nın kolunun altında yanıyordu. Yüzünü hala kocasının omzunda saklıyordu. Üçüncü adamın varlığı onlara işlerine gelen bir bahane olarak hizmet ediyordu. İkisinin de duruma uyacak sözleri yoktu. Varta'nın Maro'nun boynunu okşaması her ikisinin kaldırabileceğinden daha fazlaydı. İkisi de yeniden kavuşmalarının sandıklarından daha karmaşık ve zor olduğunu fark etti. Araba onları Harbiye'nin ortasında Varta'nın bir ay önce kiraladığı evin bulunduğu sokağın başında bıraktı. Agop'a teşekkür edip vedalaştıktan sonra kendilerini ıssız kaldırımda bir gaz fenerinin ışığında buldular. Birbirlerine ilk kez şimdi bakabildiler. Vartan keten valizi taşıyordu. Maru onu daha yaşlı ve daha güzel buldu. Şakakları gümüş grisi parlıyor, göz kenarlarındaki çizgiler ışık gibi görünüyordu. Gözlerinin grisi solmuştu. Alnındaki saç sınırı biraz arkaya gerilemişti. Yüzünün zayıflığı erkeksi hatlarını daha belirginleştiriyordu. Bakışı ona gençliğinde olmayan yumuşak bir ifade katmıştı. Ve de aradan bir 4 yıl geçmemişti. Maru'nun boğazı düğümlendi. Thomas diye başladı. Güvensizdi. Biliyorum. Sesi sakindi. Vartan eliyle ona başka bir şey söylememesini işaret etti. Sözler duygularını şaşırtmadan ona bakmak istiyordu. Onun içinde hep koruma ihtiyacı uyandırmış olan Maro'nun kırılgan boynunu unutmuş, onun bu tehcir dehşetini nasıl atlatabildiğine şaşırdı. Maro'ya kıyasla çok daha sağlam olan nice erkek ve kadın yaşamayı başaramamıştı. Bakışlarının kazandığı ciddiyet ve içinde okunan sessiz acı güzelliğin daha da etkileyici hale getirmişti. Vartan onu kucaklayıp öpebilirdi. Ya Maro'yu geride kalmış günlere götüren bir sıkıntısı varsa? Bu onu engelledi. Şaşkınlığını fark ettirmemek için konuştu. Ben de Orta Doğu'nun tüm yetim evlerinin bir listesi var. Thomas için onlara yazmaya başladım. O yaşıyor. Bunu ruhumda hissediyorum dedi kadın. Üzgündü. Onu tekrar bulacağız. Yeni boyanmış bir kapının arkasından gelen dar merdivenlerde kadından kendisini takip etmesini rica etti. Merdiven başını aydınlatan bir petrol lambası oraya kadar olan basamakları gölgede bırakmıştı. Maro ağır ağır yukarı çıktı. Geniş Arap elbisesi biçimini örtüyor, onu olduğundan kısa gösteriyordu. Eşiğe ulaştıklarında Vartan elini onun omzuna koydu ve kadın geri döndü. Dudaklarını aradı ancak kadın yüzüyle onun omuzlarına gömüldü. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum dedi. Gerçekten sensin. Ona kokusunu yeniden keşfettiğini söylemek geldi içinden ama bunu vakitsiz ve cinsel buldu. Aynı güzel tonda ilave etti. Umudumu neredeyse kaybetmiştim. Geçen bütün zaman seni aradım Maro. Bir devlet memurunun seni ve Thomas'ı yanına aldığını Dul Kalustian'dan öğrenmiştim. Kadın sertleşti ve arkasından ne geleceğini beklerken savunmaya geçti. Vartan bunu fark etti ve onu sakinleştirdi. Suriye'ye kadar sürgün kafilesi içinde kalmayışınız büyük bir şans. Vartan'ın ona asla küsmediğini hisseden kadın tekrar gevşedi. Sen çok yorgun olmalısın dedi Vartan. Gel. Konsolun üzerindeki bir petrol lambası aynı zamanda fuaye olarak işlev gören koridoru aydınlatıyordu. İş çıkarmaması için Vartan lambanın fitilini düzeltti. Evin duvarları beyaz badanalıydı. Döşeme gerekli şeylerden ibaretti. Duvarı süsleyen tek bir tablo bile yoktu. Özür diledi Vartan. Daha her şey geçici. Lambayı aldı ve önlerindeki odayı gösterdi. Salon. Maru, Mesopyanlar nasıl diye sordu. Onun arkasından yürüdü. Çok iyiler. Seni tekrar görmeyi beklemiyorlar. Onlara bir mektup göndermeyi 3 kez denedim. Bir tekini bile almamışlar. Ya kardeşin? Duruhi ile birlikte Kudüs'e kaçtılar. Hemen dönecekler. Salonda bir bordo divan, ona uygun bir koltuk ve üzerinde ud duran bir puf vardı. Pencerenin yanında yarısı kitaplarla ve kağıtlarla dolu bir masa çalışma köşesi olarak iş görüyordu. Maro uda gitti, düşüncesini kaybetmiş bir bakışla parmaklarını tınlayan tellerde gezdirdi. Yine çalıyor musun? Geçen yıllarda bir dervişin gezici dans grubundaydım. Antep'ten bile geçtiğimi düşünürsen. Kadın cevap vermedi ve enstrümandan uzaklaştı. Dolaşmaya devam ettiler. Küçük bir mutfağın yanındaki yemek odasının arkasında banyo vardı. Daha arkada 2 kapı vardı. Vartan tek kişilik bir yatak ve bir komodinin olduğu ilk odanın kapısını açtı. Yenilmiş bir edası vardı. Bu Thomas'tan haberim olmadan önceydi. Maro, Vartan'ın hala elinde tuttuğu valizi aldı, içinden biraz şekle girmesi için salladığı, tamamen buruşmuş bir denizci şapkasını çıkardı. Şapka, dedi Vartan, şaşkındı, elini uzattı. Evet, Armen'e aitti. Thomas onu yatağının başucunda sakladı. Bu onun için değerli bir hediyeydi. Vartan, kaptan şapkasını saygıyla sağa sola çevirdi. Armen, o nasıl öldü? Bir çetenin beni kaçırmasını engellerken. Vartan'ın hala evrip çevirdiği şapkaya baktı. Neredeyse sönük bir sesle ekledi. Sonra Araxi, sonra annem. Bu korkunçtu Vartan. Adamın parmakları Maru'nun yanağını okşadı. Buna inanıyorum. Sen gerçekten yiğit davrandın. Kadın Thomas'ın trajik kayboluşunu düşünüyordu. Nurhan'dan ayrılışının onda bıraktığı acıyı hissetti. Gelecekte de çok cesarete ihtiyacı olduğunu söyledi kendi kendine. Vartan tehcirin onu dertlerini geri taşıdığını solgun yüzünden gördü ve bu konuyu konuşmamaya kendiliğinden karar verdi. Denizci şapkasını Thomas için hazırlanmış yatağın üzerine koydu ve kapıyı kapadı. Salon kadar büyük bir odanın, onların içeriye sabah güneşini alan yatak odasının pencereleri bir iç avluya bakıyordu. Pencerenin pervazında kırmızı yuvarlak yapraklı bir itir çiçeği duruyordu. Maru, üzerinde düğünlerinin fotoğrafı olan komodine doğru gitti. "Bunu Arpin teyzeden aldım," diye açıkladı Vartan. Maru, çerçeveyi eline aldı ve fotoğrafı uzun süre baktı. Ne kadar gençti o zamanlar, geleceğin ona neler hazırladığını bilmediği bir zaman. O zamanı yeniden yaşamak için neler vermezdi. "Ortak hayatımıza kesildiği yerden başlayacağız," dedi Vartan. Kadın başını salladı ama aynı zamanda bunun nasıl yapmaları gerektiğini sordu kendi kendine. Erkek ekledi. "Thomas'ı bulacağız, sonra her şey eskisi gibi olacak." Buna gerçekten inanıyor muydu yoksa sadece konuşmayı mı deniyordu? Maru olmuş şeyleri olmamış gibi davranamayacağını, yaşadıklarını asla unutamayacağını biliyordu. Bu durumda gelecekle ilgili hayaller kurmalı mıydı? Fotoğrafı yerine koydu, üzerinde bir tıraş bıçağı, bir fırça ve sabunlu bir kasenin bulunduğu ceviz ağacından komodine gitti. Hemen aklına tutuklandığı günün sabahı Vartan'ın tıraş oluşu geldi. Bakarken aynada kocasının görüntüsünü gördü. Bu odada onun yanında kendini rahat hissedemiyordu. Zifaf gecesinde olduğundan daha fazla huzursuzluk çekiyordu. 8 yıl ortak yaşadıklarını kendine telkin ediyordu ama bu bir işe yaramıyordu. Bu adam artık onun için bir yabancı gibiydi. Vartan onun odayı sakince görüp tanıması için arka planda sessiz kalmıştı. Sordu. "Aç mısın?" "Hayır, teşekkür ederim." "Susadın mı?" "Evet, belki. Alkol mü, bitki çayı mı?" "Bir bitki çayı lütfen." "Yıkanman için su ısıtacağım." Kadın kızardığını o görmesin diye başını çevirdi. Erkek dolabı açtı ve ona içinde askıda asılı ütülenmiş birkaç elbise gösterdi. "Lucy, senin için elbise ve ayakkabı almama yardım etti. Diğerlerini çekmecelerde bulursun." Eve geldiğinden beri Maru ilk defa gülümsedi. Çünkü bu kadar çok nezaketten etkilenmişti. "Çok iyisin." Baş parmağı ve işaret parmağı arasını alıp elbisenin kalın siyah kumaşını elledi. "Elbiseni burada değiştireceğim." Vartan onun soyunurken yalnız kalmak istediğini fark etti. Onu salonda bekleyeceğini söyledi. Suyun ısınmasını beklerken kömür sobasının ateşini yerledi. Arabaya bindiklerinden itibaren Maru ile arasında geçen konuşmaları bir kez daha aklından geçirdi. Ne kadar da sıradan cümleler. Yeniden kavuşmalarını böyle hayal etmemişti. Bu niçin böyle olmuştu? O Maru'dan daha az şaşkın değildi. Kendini baygın, çekingen ve acemi hissediyordu. Bu sıradan, banal cümleler her ikisinin akıl dışı, kontrolsüz, hatta belki birbirine zıt duygusal dalgalanmalarına karşı gerekli bir bariyerdi. Yeni bir başlangıç çok sabır ve dikkat istiyordu. Birbirlerine yeniden alışmaları için sıradan sözlere ihtiyaçları olacaktı. Maru artık onun karısı değildi. Aksine onu sevmiş olduğu, hala sevdiği ve yeniden keşfetmek zorunda olduğu kadındı. Vartan koltuğun kenarına oturdu. Maru gök mavisi krep ipekten bir sabahlık içinde salona gelirken yavaşça udunu çalıyordu. Kapının yanında utangaç durdu. Dalgalı saçları omuzundan aşağıya iniyor, ölçülü yüzünü çevriliyordu. Kadın kendini rahat hissetsin diye Vartan udunun tellerine bakıyordu. Kadın divana, buharı tüten bitki çayı dolu bardağın önüne oturdu. Vartan, "Yedikule Merkez Hastanesi'nde çalışıyorum," dedi. Udunun tellerini vurmaya devam etti. "Ayrıca gönüllü olarak bir yetimevine yardım ediyorum." Bunlar durumun ihtiyaç haline getirdiği önemsiz sözlerdi. Başıyla pencerenin önündeki masayı göstererek ama adeta utanarak ekledi. "Elbette bu arada yabancı gazeteler için makaleler yazıyorum. Bu yetimevinde benim için çalışma imkanı var mıdır? Bu aradaki zaman içinde boş oturmak istemiyorum." "Tabii, çok iş var. Hangi aradaki zaman?" "Thomas yeniden buraya gelene kadar. Her yere yazdın mı? Suriye'ye, Filistin'e, İran'a, Kıbrıs'a, Mısır'a da. Fakat yetim evlerinin listesi uzun. Henüz bitirmedim. Sana yardımcı olacağım. Yarın hemen başlıyorum." "Yarın Arpin teyze ve Mesop amcalar da akşam yemeğine davetliyiz." Kadın başını salladı ve birkaç saniye sonra onaylama ihtiyacı duyan bir ses tonuyla sordu. "Oğlumuz geri gelecek değil mi Vartan?" "Evet Maru, oğlumuz bize geri gelecek." Kadın birden azabı içindeydi. Adam devam etti. "Bu senin suçun değil. Sen onu sürekli gözünün önünde tutamazdın." Başını eğdi ve cevap vermedi. Vartan şimdi ona gelinken çok sevdiği ve sık sık söylediği Ermeni tarzından klasik bir melodiyi çalıyordu. Bütün hasret dolu, onun için tadı olan metni söylemekten vazgeçti. Tavırsız, onları yakınlaştırmaya imkan veren sessiz bir diyalog içinde birbirlerine baktılar. Maro, Barton'ın başta şaşırdığı nazik ve aşık bakışlarına alıştı ama gözleri hala ürkek bir hayvanın gözleriydi. Barton odunu yere koydu. Maro'nun yanına oturdu ve onu fırtına hızıyla kollarına aldı. Tutkuyla ağzından öptü. Maro'nun şaşkınlığı ona bu fırsatı vermişti ama öpücüğüne cevap vermedi. Ani bir arzu yükseldi Barton'ın içinde. Ona bir koca gibi davranmak, her şeyden önce diğerinin anısını silmek. Maro tir tir titriyordu. Barton onu korkuttuğunu görünce hevesini bastırdı. Ondan ayrıldı ve fısıldadı. ''Seni seviyorum Maro.'' ''Ben de seni Barton.'' diye cevap verdi. Kadının sesi zor işitilir bir sesti. Yatak odasına kadının yanına girdiğinde Maro yataktaydı ve kuş tüyü yorganı boynuna kadar çekmişti. Karısının yanına yatmak için yorganı kaldırınca bu ilk gece için satın almış olduğu ayağa kadar uzanan dekolte geceliği giymediğini fark etti. Rahat ama az heyecan verici olan havlu fanilinden olan diğer geceliği giymişti. Maro'nun kızaran gözleri açık mesaj veriyordu. Barton onun düzgün profiline baktı ve boynunda taşıdığı gümüş madalyonu fark etti. Madalyon. Ona düğünlerinden hemen sonra Pera'nın ana caddesindeki bir mağazadan satın aldığı madalyon. Maro fotoğrafı görmek için fermuarını sık sık açmıştı. Bu takı parçası Barton'ı etkiledi. Bir anıdan başka bir değeri olmayan bu nesnenin tüm yılları aşmış olmasına şaşırdı. Maro, bize Sivas'tan kalan şeyin hepsi bu dedi. Hayır, ikimiz varız daha, bir de Thomas. Biz baştan başlayacağız Maro ve öncekinden daha güzel olacak. Kadın başını salladı ve ikna olmuş gözükmeye çalıştı. Adam ona eğildi ve nazik bir öpücük verdi. Uyuyalım dedi adam. Uzun, zor bir gündü. Lambayı söndürdü ve sırtüstü yattı. Barton'ın kendini zorlamasından rahatlamış olan Maro elini onun eline uzattı ve parmaklarını onunkilerle birleştirdi. İyi geceler Barton, iyi geceler canım. Maro'nun sesi o kadar müteşekkirdi ki Barton nasıl davranması gerektiğini kavradı. Kararı ona bırakmalıydı. Yani onun Rıza'da tanımadığı şeyi, Barton'ın onu sevmek ve kendini ona sevdirmekten başka bir hakkı yoktu. İlk istek ve arzu ondan gelene kadar bekleyebilirdi. Maro uzun süredir diğer erkeklerde göremediği bu saygıyı, Barton'dan başka hiç kimsede bulunmayan bu ince duyguyu tanıdı. Bunu ona severek söylerdi ama uygun sözü bulamıyordu. Elini biraz daha sıktı. Uyuyor mu? Düzgün nefes alışlarını dinledi ve onun sevdiğinden kuşku duyup duymadığını sordu kendine. Kalın yorgana rağmen kocasının atletik vücudunun sıcaklığı üzerine gelmişti. Karanlıkta güvenliğe dönüşen bir ruh huzuru bulmuştu ama o hemen kaçacakmış gibi korktuğu için bu duyguya güvenemiyordu. Bu adamın onu incitmeyeceğini biliyordu. Fakat korku ve güvensizlik içine öylesine kök salmıştı ki artık yakasını bırakmıyordu. Rıza Bey'in anısı onu zorladı. Antep valisinin kendinden emin yüzü veya dayanılmaz arzuna boyun eğdiği, kendini beğenmiş aşığını değil, aksine mezarlıkta görmüş olduğu yenilmiş adam Rıza'nın bakışı. Ona asla inanmamıştı ama onun kendisini gerçekten sevdiğine inanmıştı. Şimdi artık onun için bunun bir önemi kalmamıştı. Rıza'yı hissetmiş olduğu çok yönlü duygular o eski gücünü kaybettiği andan itibaren kaybolup gitmişti. Sevgi mi? Hayır. Rıza'nın onu kendine bağımlı kılarak, özgürlüğünü gasp ederek, oyunun kurallarını kendinin belirlediği bir tutku, görev ve ödül, şefkat ve otorite. Onu bir sabun köpüğü içine hapsetmişti. Şimdi bu köpük patladı. Maro yaşadıklarını inkar etmek istemiyordu ama Rıza ile aralarında bir aşk ilişkisi olmadığını tespit etmek zorundaydı. Ona fıstık ağaçları altında sahip olduğu andan itibaren onunla çokça fakat hep aynı şeyi yaşamıştı. Sadece Thomas, Nurhan, Safiye ve diğer kadınlar Emine ve hatta büyük hanım sayesinde Antep'te kaldığı yıllar daha birçok yıla taşınacak bir yaşam bölümünü oluşturmuştu. Rıza ile ilişkisi zamanın dışındaydı. 20 yıl veya 20 gün. Böyle devam ederdi. Yanındaki erkeğin ona asla acı vermeyeceğini bilmek Maro'yu rahatlatmıştı. Geriye bir tek Nurhan kalıyordu.